İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aks, TV Kayseri, Bingöl FM 102, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Adana Ceylan, CRT TV ve Radyo, Ankara Beypazarı, Seyran TV, Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adlı Noktayla Gece Sohbetleri programına hoş geldiniz. Siz de ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine atacağınız e-maillerinizle programımıza katılabilirsiniz. Programımıza katılan kişileri söylemek istiyorum. Altuğ Berker, Doktor Oktay Babuna, Serdar Dayanık ve Ceylan Hanım ve Seyran Hanım. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Sözü size bırakıyorum. Evet. Ya da Altuğ Hocam mı?
Yok, her zamanki gibi.
Oktay Hocam başlar. Evet.
Estağfurullah.
Bir şey yok. Gençlerimiz
alıştı ona. Dersine.
Ama fosillerle başlayabiliriz inşallah. İnşallah. Darwin'imizi bir kere yıkalım. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Fosiller çünkü evrimi yalanlayan çok net kanıtları biliyorsunuz. Geçmişte yaşayan canlıların nasıl olduklarını, değişip değişmediklerini sadece fosillerden anlaşılabiliyor. Milyonlarca yıllık fosillerde evrimin hiçbir şekilde olmadığını gösteriyor bize. Bakın mesela 60 milyon yıllık gelincik kafatası görüyoruz burada. Tüm baş şekli, bakın dişleri, ağız yapısı. 60 milyon yıl sonra günümüzdeki hali en ufak bir farklılık göstermiyor. Demek ki evrim yok diyor. 50 milyon yıllık levrek fosili, yüzgeçleri, gövde yapısı, baş kısmını görüyoruz. Bakın bütün her şeyle aynı. En ufak bir farklılık göstermiyor. Yani evrimin olmadığını gösteriyor. 290 milyon yıllık semender fosilini görüyorsunuz. Baş kısmı burası. Kolları, bacakları ve gövdesi aynısı günümüzdeki haliyle. Hiçbir değişikliğe uğramamış, yani evrim geçirmemiş, Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. 70 milyon yıllık zebra kafatası görüyoruz. Günümüzdeki haliyle tıpatıp aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Amberde bulunan 50 milyon yıllık kabuk böceğini görüyoruz. Gövde yapısı her şeyle aynı. Bakın günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı, milimetresi milimetresine. 60 milyon yıllık kozalak fosili görüyoruz. Yine hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Bakın günümüzdeki haliyle. Bu şekilde 300 milyon fosil var. 50 milyon yıllık kelebek fosili. Kelebeğin 50 milyon yıl boyunca bize hiçbir değişikliği uğramadığını gösteriyor. Bütün kanat yapısı, antenleriyle, gövde yapısı bakın. Yine 20 milyon yıllık bir kurbağa fosili, bacakları, baş kısmını görüyoruz. Omurgası. Günümüzdeki haliyle hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Tıpatıp aynısı. 100 milyon yıllık çekirge fosili. 108 milyon yıllık. Kanatlarıyla. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Milimetrik olarak en ufak bir değişikliğe uğramamış. 84 milyon yıllık benekli fok kafatası. 84 milyon yıl sonra bakıyoruz günümüzdeki hali. En ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz benekli fokun. 65 milyon yıllık kaplumbağa fosili çok güzel olarak korunmuş. Günümüzdeki halinin aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Yani hiçbir şekilde evrim geçirmediğini Allah'ın yarattığını ispatlıyor tabii bu fosiller. 50 milyon yıllık yarasa fosili. Günümüzdeki halinin aynısı. Kanatları, kulakları, gövde yapısıyla. 150 milyon yıllık ringa balığı. Bakın şekline dikkat edin balığın. Omurgasını görüyoruz kılçıklarıyla. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış yani. 23 milyon yıllık yengeç. Yengecin kıskançlarını görüyoruz. Günümüzdeki halinin de aynısı olduğunu görüyoruz. Milyonlarca yıl hiçbir değişikliğe uğramadığını çok net olarak gösteriyor fosilleri. 95 milyon yıllık kadın balığı fosili. Bu da 95 milyon yıl sonra kadın balığının 95 milyon yıl önceki haliyle aynı olduğunu gösteriyor. 375 milyon yıllık güneş mercanı fosili. Ki bunlar çok büyük süreler tabii, yani 375 milyon yıl, 90 milyon yıl, 60 milyon yıl. Günümüzdeki halinin aynısı. Bakın dikkat edin burada da yaprağa. Günümüzdeki çınar yaprağının aynısı. Yani milyonlarca yıl en ufak bir değişikliğe uğramıyor. 50 milyon yıllık yaban arısı, kanatlarını görüyorsunuz. Başı, gövdesi. Bakın. Amber içerisinde korunmuş. bir diğer görüntüsü. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Bakın kanatları, başı, antenleri hiçbir değişikliğe uğramamış. 54 milyon yıllık sumak yaprağı. Bakın şekline dikkat edelim yaprağın. Evet, günümüzdeki halini geçtik. 25 milyon yıllık suikastçı böcek. Çok bakın tüylerine kadar korunmuş amber içerisinde. Aynısı günümüzdeki halinin. Milyonlarca yıl en ufak bir değişikliğe uğramamış. 93 milyon yıllık sabun ağacı yaprağı. Tam 93 milyon yıllık. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. 300 milyon yıllık deniz lalesi. Tam 300 milyon yıllık. Bakıyoruz günümüzdeki haline tıpatıp aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramadığını gösteriyor bize fosilleri. Evet, daha detaylı bilgi için yaratilismuzesi.com'dan binlerce fosil var böyle bu şekilde. Evet, yaratilismuzesi.com. Daha detaylı bilgi alabilirler. Binlerce fosil var. Bu şekilde 300 milyon fosil var. Darwinizmi yalanlayan, Allah'ın yarattığını gösteren. Çünkü fosiller bize türlerin birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıktıklarını, milyonlarca yıl önce, yüz milyonlarca yıl önce ve o süre içerisinde günümüze kadar hiç değişmediklerini gösteriyor. Oysa evrim böyle olmadığını iddia ediyordu Charles Darwin değil mi? Türlerin yavaş yavaş başka türlere tesadüfen dönüşeceğini, hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Bu tesadüf saçmalığını 300 milyon fosil ortadan kaldırıyor zaten inşallah.
Evet, Allah razı olsun hocam. Hocamızın dünyada ilk defa fosilleri ortaya çıkartıp evrimi yok etmesi çok büyük bir olay oldu. Allah razı olsun. Hepsi yaratılışın bir deliliydi yani. Elhamdülillah, maşallah. Yani bu akşam hukuk konusundan izleyicilerimizle bir şey paylaşmak istiyorum. Daha evvel gazetelerde yayınlanan bir ilan vardı. Arkadaşlarımızdan, bir arkadaşımızın verdiği. Bu ilan, yani izleyicilerimiz dikkatle dinlerse, biraz okuyacağım, biraz zaman alacak ama dikkatlerini vermelerini rica ediyorum. Çünkü Türkiye'deki çok önemli bazı olayları anlatıyor. Yani içinde Ergenekon örgütüyle ilgili, iddia edilen Ergenekon örgütüyle ilgili yazışmalar, konuşmalar var. Masonlukla ilgili. Bazı Türkiye'deki komplolarla ilgili ve kamudan yakınca tanınan bazı insanların da isimleri geçerek bir hukuk ilanı bu. Gazetelerde yayınlanmış resmi bir belge olduğu için bunu izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Ekranda da zaman zaman onu yayınlanmış halinde görebilirler. Şöyle başlıyor hukuk ilanı. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup. Baron Bilim Araştırma Vakfı'na karşı büyük bir komplo hazırlığı içinde. Barondan elinizi çabuk tutun, hızlanın ve işi bitirin talimatı geldi. Sayın Başbakanım, Bilim Araştırma Vakfı savunduğu milliyetçi muhafazakar değerler nedeniyle yıllardan beri halkımızın gözü önünde iddia edilen Ergenekon örgütü tarafından çok çeşitli baskılara maruz kalmakta, saldırı ve komplolar ile yıldırılmaya çalışılmaktadır. Nitekim söz konusu yapılanmanın Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde faaliyetleri ele geçirilen ve medya kuruluşlarınca yayınlanan yazılı bildirisinde Bilim Araştırma Vakfı'nın mücadele edilmesi gereken kuruluşlar arasında en başlarda gösteriliyor olmasından da anlaşılmaktadır. Devletimiz iddia edilen Ergenekon'un çökertilmesi ve ülkemizin bu büyük beladan kurtulması için gereken süreci başlatmıştır. Bu süreç Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı mensuplarının yaklaşık 9 yıldır devam eden yargılanma süreci boyunca yaşanan birçok gayri hukuki gelişmenin aydınlanması ve yapılan hukuk ihlallerinin telafi edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Sayın Başbakanım, Masonların iddia edilen bu yapılanmayı etkileri altına aldıkları ve kendi emelleri doğrultusunda kullandıkları birçok delille sabittir. Son olarak ortaya çıkarılan ve medyada yer alan bayrak bu delillerden bir tanesidir. Çünkü iddia edilen Ergenekon yapılanmasına ait olan bu bayrağın sol üst köşesinde yer alan gönye ve pergel yüzyıllardır masonlarca kullanılan sembollerdir. Bakın ekranda şu anda görelim o pergel. Bakın görüyorsunuz. Pergel ve gönye, bunlar yüzyıllardan beri masonların kullandıkları sembollerdir. Aynı zamanda Ergenekon, iddia edilen Ergenekon örgütünün de kullandığı sembollerdir. Anlaşılacağı gibi Bilim Araştırma Vakfı camiasında yıllardan beri komplo üstüne komplo düzenleyen bu yapılanmanın üyelerini yöneten de ve yönlendiren de masonlardır. Çünkü Bilim Araştırma Vakfı'nın çalışmaları ve Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın masonların gerçek yüzünü deşifre ettiği eserleri yıllardır bu karanlık tarikatı rahatsız etmektedir. Sayın Başbakanım, iddia edilen Ergenekon'un yargı camiasına sızmak ve yargı içinde etkili konuma gelmek için büyük bir gayret sarf ettiği ise bilinen bir gerçektir. Nitekim manifestolarında, temel belgelerinde ve üyelerinin kendi aralarındaki konuşma ve yazışmalarında özellikle yüksek yargıyı ele geçirme planları açıkça yer almaktadır. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yapılanmanın bağlantılı olduğu yargı mensuplarının isimlerini liste halinde makamınıza bildirdiği birçok basın organında haber olarak yayınlanmıştır. Ne var ki bu listede bulunan yargı mensupları halen son derece faaldir. Beyin niteliğinde ve kilit konumunda olan bu kanada henüz dokunulamamıştır. Bunlar Ergenekon davasını sonuçsuz bırakmak ve bu davanın temel delillerini devre dışı bırakmak için yoğun bir çaba içindedirler. Dolayısıyla mutlaka etkisiz hale getirilmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan söz konusu yapılanmanın Bilim Araştırma Vakfı'na yönelik düzenlenen polis operasyonundan itibaren bu dava sürecini yönlendirmeye çalıştığı da herkesin malumudur. BAV davasında hiçbir suç unsuru bulunmadığını belirterek oy birliğiyle beraat kararı veren bir mahkemenin davanın delil durumunda hukuki niteliğinde sevk maddesinde hiçbir değişiklik olmadığı halde bir sene sonra oy birliğiyle mahkumiyet kararı vermeye zorlanmış olması bu örgütün yargı içinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum asıl ve aciliyetle neşter atılması gereken yerin neresi olduğu konusunda da yeterli bilgi vermektedir. Aldığımız duyumlara göre bu yapılanmanın Bilim Araştırma Vakfı davası ile ilgili olarak yargı mercileri üzerindeki baskısı halen sürmekte, yargıyı etki altına almak amacıyla yürüttüğü faaliyetler devam etmektedir. Aşağıda bahsi geçen ve Ergenekon davasında yargılanan veya soruşturulan kişiler dışında Bilim Araştırma Vakfı'na karşı faaliyet sürdüren ve tespit ettiğimiz diğer şüpheliler hakkında edindiğimiz bilgileri de ilgili savcılığa teslim ettik. Bu nedenle davamızda hiçbir baskı olmadan hukuka uygun, adil yargılanmanın yapılması için gerekli önlemlerin alınmasını istirham ediyoruz. Daha önce New Humanist dergisinde Fatih Altaylı'nın avukatı Rezan Aydınoğlu, Yargıtay'daki davanın ceza ile sonuçlanacağı yönünde açıklama yapmıştı. Şimdi de Oktar Babuna'nın bir televizyon programında annesi, yani Profesör Doktor Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna ile yaptığı telefon konuşmasından aktardığı bilgiye göre, Semin Babuna davanın Ocak-Şubat ayında ceza ile neticeleneceğini söylüyor. Bu kişiler bu bilgileri nereden öğreniyorlar ve neye dayanarak bu iddiaları ortaya atıyorlar? Bunun araştırılmasını talep ediyoruz. Şimdi ilanımızda gördüğünüz bazı isimler var. Kamuoyunda yakından tanınan kişiler. Saadettin Tantan, Adil Serdar Saçan, Tuncay Özkan ve diğerleri. Onlarla ilgili bazı bilgiler var. İzleyicilerimizin bilmesinde fayda olan. Onlardan bahsedeceğim. Saadettin Tantan, Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Ümit Sayın ile Adnan Akfırat arasında geçen MSN yazışmalarında İddia edilen bu yapılanmanın Saadettin Tantan'la temas halinde olduğunu ve her türlü isteğini ona yaptırabildiğini ifade eden cümleler yer almaktadır. Bu Ergenekon dava dosyasında bu bilgi 408. klasör sayfa 306'da. Aynı Saadettin Tantan 1999 yılındaki BAV operasyonunu gerçekleştiren kişidir. Bilim Araştırma Vakfı operasyonu esnasında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Saadettin Tantan, daha gözaltı süreci devam ederken yaptığı açıklamalarla BAV camiası mensuplarını ve BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ı kamuoyunda sözlü suçlu gibi göstermeye çalışmıştır. BAV camiasını bölücü örgütle kıyaslamaya kalkarak BAV davasına bakacak olan yargı mensuplarını ağır bir baskı altına almıştır. Ayrıca Saadettin Tantan bununla da yetinmeyerek Bilim Araştırma Vakfı'nın kapatılması için müfettişlerine rapor düzenletmiştir. İkinci olarak Adil Serdar Saçan'dan bahsediyoruz. 12 Kasım 1999 gecesi düzenlenen Bilim Araştırma Vakfı'na yönelik polis operasyonunu yapan ve yöneten emniyet görevlisi olan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, şu anda Ergenekon davası kapsamında yargılanmakta ve cezaevinde bulunmaktadır. Sonradan tahliye oldu. 16 ay cezaevinde kaldı. Şu anda tutuksuz olarak yargılanması devam ediyor. Bundan önce de görevi kötüye kullanmak suçuyla hüküm giyip görevinden uzaklaştırılmıştır. Hakkında müteaddit defalar fena muamelede bulunmak suçuyla dava açılmıştır. BAV camiası mensuplarına gözaltında bulundukları süre zarfında işkence yapmak suçuyla yargılanması ise halen İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 216 yıl hapis cezası istemiyle devam etmektedir. BAV camiası mensuplarının gözaltı sırasında gördükleri fiziksel şiddet adli tıp raporlarıyla sabittir. Günlerce süren işkence ve kötü muamele neticesinde yanlarında avukat bulunmadan ve okumalarına dahi müsaade edilmeden kendilerine ait olmayan bir takım ifadelere zorla imza attırılmış, daha sonra bu ifadeler gözaltına alınanlar henüz savcılığa dahi sevk edilmeden basına sızdırılmış. Böylece BAV camiası aleyhinde bir kamuoyu oluşturularak yargı baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Bu kişinin BAV yöneticilerini hedef alan girişimleri teknik takip sırasında deşifre olmuş ve Ergenekon soruşturması kapsamına alınmıştır. Tuncay Özkan'dan bahsediyoruz şimdi. Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası mensuplarının emniyette bulundukları ve yargılanmaya başladıkları süre zarfında basında akıl almaz bir linç ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Çalıştığı medya kuruluşunun bünyesinde bulunan televizyon kanalında ve gazetelerde bu karalama kampanyasına öncülük ettiği herkesçe bilinen isimlerden biri de Ergenekon davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve cezaevinde bulunan Tuncay Özkan'dır. Tuncay Özkan'ın gözaltına alınanların emniyette zorla imzaladıkları ve kendilerine ait olmayan ifadeleri, arama tutanakları, çeşitli zabıtlar gibi yasal koruma altındaki belgeleri kanunlara aykırı olarak elde ettiğine ve yine yasalara aykırı olarak bunları yayınladığına o dönemde herkes şahit olmuştur. Günlerce manşetten yayınlanan bu gerçek dışı ifadelerle tutuklama için bir gerekçe olan infial şartını oluşturmuş ve kamuoyunda Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası aleyhinde geniş çapta bir infial meydana gelmiştir. O dönemde yargılamayı sürdüren hakim de oluşan infiali de göz önünde bulundurarak tutuklama kararı vermiştir. Ataman Yıldırım, bu kişi iddia edilen Ergenekon'a üye olmaktan tutuklu olan Ataman Yıldırım, BAV camiasını ve Sayın Adnan Oktar'ı hedef alan iftira ve yalanlarla dolu internet sitelerinin sahibidir. Bilindiği gibi iddia edilen Ergenekon'un toplumda provokasyonlar yoluyla gerginlik, kavga, çatışma oluşturarak ülkeyi bölmeye çalıştığı ele geçen kendi belgelerinde ve pek çok eylemden anlaşılmıştır. Bu yapılanmanın BAV camiasının milli birlik ve beraberliği teşvik eden, Türk İslam dünyasını bir araya gelmeye davet eden, Türk milletini bütünleşmeye çağıran kültürel hizmetlerinden büyük rahatsızlık duymasının nedeni de budur. Ataman Yıldırım düzenlediği yoğun kampanyalar ile Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasını suçlu gibi göstermeye çalışmış, kamuoyunda infial uyandırmayı, mahkemeleri, emniyeti ve devletin birçok kurumunu etkilemeye hedeflemiştir. Bu kişinin sahibi bulunduğu internet siteleri üzerinden Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasına yönelik operasyona hukuki, sosyal ve psikolojik zemin hazırladığı tespit edilmiştir. Bu durum, Bağ camiasını hedef alan komploların perde arkasında kimlerin ve hangi amaçların bulunduğunu gözler önüne sermektedir. Bahsedeceğimiz diğer bir kişi Emin Şirin. Emin Şirin, iddia edilen Ergenekon'un Bilim Araştırma Vakfı camiası ve Sayın Adnan Oktar aleyhinde çalışmalar yaptığının önemli belgelerinden biri de İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in faaliyetleridir. Eski milletvekili. Bilindiği üzere Emin Şirin, Ergenekon soruşturması kapsamında lobiden sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve lobi örgütlenmesi hakkında bildikleri sorgulanmıştır. Emin Şirin'in basında ve internet sitelerinde yaptığı yoğun faaliyetler nedeniyle BAV davasını olumsuz yönlendirmek ve kamuoyunda BAV camiası aleyhinde kanaat oluşturmak amacıyla hareket ettiği herkesçe bilinmektedir. Ayrıca hiçbir mağduriyetleri olmamasına rağmen mahkemelerde BAV camiası aleyhinde kışkırtılarak kullanılan birkaç aile ile işbirliği yaptığı da alenidir. Emin Şirin, BAV davasının görüldüğü mahkemeye bizzat gelerek kendince mahkemeyi etkilemek istemiştir. Yazılı ve görsel basında bu konuyla ilgili haberler herkesin malumudur. Böylece BAV camiası hakkında hukuki tek bir delili dahi olmayan ithamlarla gerek yargı gerek basın organları aylarca meşgul edilmiş ve kamuoyunda geniş çaplı infial oluşturmuştur. Bahsedeceğimiz diğer bir kişi Ümit Sayın. Ergenekon davasında yasa dışı örgüte üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etmek iddiasıyla yargılanan ve halen tutuklu bulunan şahıslardan biri de doçent doktor Ümit Sayın'dır. O da tahliye oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ama yargılanması devam ediyor tutuksuz olarak. Türkiye'nin önde gelen Darwinizm savunucularından biridir aynı zamanda Ümit Sayın. Sayın Adnan Oktar'ın Darwinizm ve materyalizmi çürüten eserlerini hedef alan makaleleri, yorumları ve çalışmaları da tanınan bir kişidir. Ümit Sayın'ın bilgisayarından çıkan belgeler arasında Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde pek çok veriye rastlanmıştır. Ergenekon davasının dosyalarında yer alan dikkat çekici bilgilerden biri de Ümit Sayın'ın masonluk belgesi ve mason localarına olan sadakatinin en önemli göstergesinin Harun Yahya yani Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı'na karşı yaptığı çalışmalar olduğunu söylemesidir. Kendi ifadesi haber sitelerinde örneğin haber5.com'da bu haber vardı. Bunun yanı sıra basında yer alan haberlerde bildirildiğine göre Ergenekon davasının dosyalarında yer alan Ümit Sayın'a ait telefon kayıtları ve bilgisayar yazışmaları da Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı camiasının hedef alındığını net olarak gözler önüne sermektedir. Bahsedeceğimiz yedinci kişi her devrin adamı. Uzun yıllardır siyaset dünyasının içerisinde olan bu kişi, farklı partilerde, önemli mevkilerde görev yapmıştır. Görev yaptığı dönemlerde Türkiye'de birçok siyasi çalkantı meydana gelmiş, çevresindeki partililer bu çalkantılardan olumsuz yönde etkilenmiş, ancak kendisi her türlü olaydan zarar görmeden çıkmıştır. Kendisini çevresinde muhafazakar olarak tanıtmış olan bu şahıs, aslında söz konusu yapılanmanın muhafazakar kesim içine soktuğu adamıdır. Büyük bir medya kuruluşuyla yakın ilişkileri olan her devrin adamı, bu yapılanmanın siyaset alanındaki jokeri konumundadır. Her devrin adamı iddia edilen Ergenekon'un yargı içindeki örgütlenmesinde en önemli elemanlarından biridir. Bu kişi aynı zamanda muhafazakar masonların da gizli lideridir. Özellikle yargıdaki derin ve kapsamlı bağlantıları nedeniyle BAV camiasına yönelik hukuk dışı mücadelede etkin görev alan, devlet içindeki diğer kurumlarda da yoğun faaliyet gösteren kişilerdendir. Her devrin adamının emrindeki üst düzey bir bürokrat görevinden alınmıştır. Bu bürokrat, faili meçhul cinayetlerin yaşadığı bir bölgede iddia edilen Ergenekon'un ünlü azmettiricisi ve katili olarak bilinen bir kişiyle birlikte faaliyet göstermiştir. Bu ünlü azmettirici ve katil ile her devrin adamı çok samimidir. Masonlar, gözü pek yükseklerde olan her devrin adamına istediği hedefe ulaşabilmesi için Bilim Araştırma Vakfı'na ve Fahri Başkan'ın Sayın Adnan Oktar'a karşı çok etkili bir mücadele yapmasını birinci şart olarak koşmuşlardır. Çok sinsi ve korkak olan her devrin adamı, Masonların takdirini kazanarak hedefine ulaşabilmek için halen var gücüyle çabalamaktadır. Görevli olduğu dönemde devletin çok hayati bir kurumunu, iddia edilen Ergenekon'un hizmetini hazırlamak amacıyla bu kurumda geniş bir örgütlenme yapmış, bu çok önemli olan kurumu adeta içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Kilit noktalara tayin ettirdiği iddia edilen Ergenekon mensubu kişilere, milliyetçi, mukaddesatçı, Atatürkçü olan birçok insanı hedef olarak göstermiş ve Mason olan kişiler aleyhinde birçok hukuksuz, adaletsiz uygulamaya imkan tanımıştır. Sekizinci bahsedeceğimiz kişi Baron. Baron iddia edilen Ergenekon'un medya ayağının başı ve en önemli finansörüdür. MİT tarafından hazırlanan bu yapılanmaya dair şemada yönetici kadro içinde Baron'un da yer aldığı gerçeği Ergenekon davasının 48. duruşma tutanağına yansımıştır. Baron yüksek dereceli bir masondur. Ergenekon davasının ucunun kendisine dokunacağını bildiği için son derece rahatsız olmuştur. Sahip olduğu imkanlarla Ergenekon davasını güya örtbas etmek ve inandırıcılığını zedelemek için kendince çok büyük çaba yürütmektedir. Bu kişi Türkiye'de ateist siyonistlerin gizli destekçisidir ve uzun yıllardır Müslümanlara karşı sürdürülen ateist siyonistlerin saldırılarını organize etmektedir. Bu medya baronu Türk İslam Birliği'ne bütünüyle karşıdır. Ve Türkiye'yi, bakın, Doğu ve Batı Komünist Türkiye olarak bölme faaliyetinde önemli bir görev üstlenmiştir. İddia edilen Ergenekon'dan yararlanarak kurduğu sistemle Türk milletini çok kapsamlı olarak sömürmektedir. Baron, her devrin adamını adeta uşağı gibi kullanmaktadır. Aynı zamanda her devrin adamının eski meslektaşı olan sözde sağcı ve aynı zamanda mason, iş bitirici bir gazeteciyi maşa gibi kullanarak her devrin adamını yönlendirmektedir. Bilim Araştırma Vakfı ve Sayın Adnan Oktar'a yönelik olarak sürdürülen psikolojik savaşta ve toplum mühendisliği faaliyetlerinde en önemli rolü baron ve iddia edilen Ergenekoncu satılık kalemleri üstlenmiştir. Adnan Oktar'a karşı yapılan pek çok saldırı ve komplonun zeminini hazırlatmış, iddia edilen Ergenekon'un mensubu veya destekçisi olan kalemşörlerini Adnan Oktar ve BAV aleyhinde kullanmıştır. Bugünlerde de baron, BAV camiasına karşı hukuki kılıfa bürünmüş büyük bir komplo hazırlığı içindedir. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bilim Araştırma Vakfı davası hakkındaki 1 Nisan 2008 tarihli esas hakkındaki mütalasını okuyorum. Savcının mütalası bu, Sayın Savcının ifadeleri. Mahkememizce toplanan deliller arasında sanıklar aleyhine delil bulunmamaktadır. Mahkemece 29.2.2008 tarihli ara kararının 5. bendinde yasak usullerle alınan ifadeler delil olarak değerlendirilemeyeceği CMK'nın 148. maddede anlaşıldığından hukuka aykırı olarak alındığı iddia edilen ifade ve delillerin dosyadan çıkarılması şeklindeki talebin reddine karar verilmiştir. CMK'un 148'de 4. maddesi gereğince poliste alınan müdafisiz ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği böylece mahkemece de kabul edilmiştir. Sanıklar hakkında açılan ana davadan tefrik edilen davadan 5 sanık hakkında iddia makamı olarak 4616 sayılı kanun gereği davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi talep edilmiş olup mahkemece bu 5 sanığın şantaj ve çete yöneticisi üyesi olmak suçlarından beraatlerine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Bu durumda sanıklardan Adnan Oktar'ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından CMK'un 223'e 2. maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa almış. Bakın Sayın Savcımız beraat istemiş davamızda. Sayın Başbakanım, iddia edilen Ergenekon'a toz kondurmadığını ve birçok yerde bu yapılanmayı savunduğunu duyduğumuz bir bayan Yargıtay hakimi, BAV davasının dosya hacmine bakınca bu konuda yeni göreve geldiği ve BAV dava dosyasını hiç incelemediği, içeriği hakkında da bilgisi olmadığı halde dosya 100 klasör olduğuna göre bunda bir suç unsuru vardır demiştir. Ardından da bu ceza az, arttıralım diyerek kin, nefret ve öfkesini ortaya koymuştur. Oysa BAV dava dosyası 100 klasördür ama bunun sadece bir klasöründe yargılanların aleyhinde iddialar vardır. Onların içinde de işkence yapmak suçundan halen yargılanan polislerce fena muamele sonucu baskı ve zor altında avukat bulunmaksızın yargılananlara imzalatılan ve CMK'nın 148. maddesine göre kanunen geçersiz olan polis ifadelerinden başka bir belge yoktur. Sayın Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütalasında tüm yargılananlar için beraat talebinde bulunurken dosyada bu geçersiz ifadelerden başka yargılananların aleyhinde bir delil olmadığını belirtmiştir. Bu tek klasör dışında geri kalan 99 klasörlerinin hepsi yargılananların suçsuzluğunu ortaya koyan, bilirkişi raporları, şahit ifadeleri, resmi devlet raporları, beraat kararları ve ünlü hukuk profesörlerinin mütalalarından oluşan lehte savunma delillerini içeren klasörlerdir. BAV davasında yargılanan kişileri hiç tanımadığı halde akıl almaz bir kin, nefret ve intikam hissi içinde olduğu anlaşılan bu bayan üyenin kimler tarafından motive edilerek bu hale getirildiği araştırılmalıdır. Bu üyenin dışında BAV davası sürecinde baronun talimatı doğrultusunda hızlı ve adaletsiz karar veren, bu yolla BAV mensuplarını mağdur etmeye çalışan bir kişi vardır. Yargıtay'daki bu kişi hakkında da gereken tedbirler alınmalıdır. Çünkü aldığımız son duyumlara göre baron, yüklü miktarda para aktardığı bu yargı mensubunu aldığı parayı hak etmesi ve tekrar hızlanması hususunda uyarmış, bu kişi de baronun bu uyarısı üzerine telaşa kapılmıştır. Daha önce de davanın zaman aşımı kararını onaylayan Yargıtay savcısı, dosya ikinci kez temize geldiğinde 100 klasörlük dava hakkında birkaç saatin içinde cezanın onanması yönünde karar vermiştir. Bu hukuk tarihinde bir rekordur. Bu kişinin ilk incelemesinde 45 klasör olan ve şimdi 100 klasöre çıkmış olan dava dosyasını birkaç saat içinde okuyamayacağı açıktır. Bu sebeple bu garip ve haksız durumun da araştırılması gerekmektedir. BAV camiası mensuplarının gerek gözaltına alınış şekilleri, gerek Adil Serdar Saçan Müdürlüğü'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gördükleri işkence, gerekse bu esnada emniyetteki evrakların yasa dışı yollarla basına sızdırılması ve Ergenekon soruşturmasını sürdürülen savcılığa bildirdiğimiz diğer yaşanan gayri hukuki gelişmeler, bu camiaya karşı iddia edilen Ergenekon tarafından özel olarak planlanmış bir oyunun hayata geçirildiğini göstermektedir. Devletin hiçbir kurumu içindeki küçük azınlık bir çete devleti zaafa düşüremez. Bu çete elindeki meşru gibi görünen imkanlarla devletin bir kurumunu adeta esir alamaz. Dev bir menfaat şebekesine çeviremez. Bize müdahale ederseniz biz de size müdahale ederiz tarzında meydan okuyamaz. Devleti yıldıramaz, korkutamaz ve susturamaz. Türk devleti çok büyük ve çok güçlüdür. Bu nedenle bu oyunun bozulması için bu davayla ilgili tahrik, sindirme ve korkutma yöntemlerinin ve yönlendirmelerinin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Saygılarımla Adnan Tınarlıoğlu. Evet, biraz uzun oldu ama inşallah anlaşılır olmuştur.
Evet, yani o kadar hayret verici ki bu gelişmeler. Hocamız tabii Darwinizmi, yani küfrün, ondan sonra ateistlerin, masonların, iddia edilen Ergenekon örgütünün dinini, batıl dinlerini ellerinden aldı. Ona karşılık fikren mücadele edemeyen bazı organize çeteler, çete mensupları da böyle bu şekilde değişik faaliyetlerle başarılı olmaya çalışıyorlar ama mümkün değil başarılı olmaları. Allah'ın izniyle hocamız Darwinizmi yeryüzünden tamamen kazıyacak inşallah ve de çok yakın bir zamanda da İslam'ın hakim olacağını zaten bütün alametlerinden görüyoruz inşallah. Evet. O dönemde hızla yaklaşıyor inşallah. Maşallah.
Hocamız tabii sadece senin dediğin gibi onların inançlarını ellerinden almakla kalmadı. O inancı toprağa gömdü. Yani kökünden kapandı bu mesele. Nedir o? Senin de dediğin gibi işte Darwinist kafa, işte evrimci kafa, her şeyin tesadüfen, rastgele meydana geldiğini, hiçbir şeyin yaratılmadığını aşağı iddia eden kafa, zihniyet. Tabii hocamız bunu nasıl yaptı? Fikri mücadeleyle yaptı. Bu kafayı ezdi. Ama karşı tarafın bir fikri olmadığı için ilmi yönde. Dolayısıyla bu tür yollara tevessül ettiler. Hocamızı engellemek adına. Ama işte bugün Türk halkı da mesela kamuoyu da bilgilendi. Çok açık ve net bir şekilde görülüyor ki hocamıza karşı çok aleni bir illegal yapılanma var onun karşısında. Türk halkının bu konuda bilgilenmesi çok önemli. Çünkü böyle bir bilgi kirliliğinin yaşandığı bir dönemde bunun önemi daha da ortaya çıkıyor inşallah. Hocamız ne yapıyor fikri çalışmalarından? Mesela örnek verelim. Kur'an ve Kur'an'ın dikkat çektiği iman hakikatleri ve mucizeler üzerinde çok güzel çalışmaları var hocamızın. Bunlardan bir tanesinden ben bir alıntı yaptım. İzleyicilerimiz onu paylaşalım Oktar istersen. Kur'an mucizelerinden bahsedelim. Sende görüntüsü var mı? Kuantum fiziğinden bahsediyor mesela Kur'an-ı Kerim'in bir suresi. Evet, bir sonraki slayta geçebilirsek orada izleyicilerimiz bunu görecek. Evet, şimdi bakın. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği çağda bunu herkes bilir. Bilim yoktu, hurafeler vardı. İşte böyle garip atalardan, eskilerden gelen inanışlar vardı. Bunlara inanılıyordu. Fakat bakın o çağda, yani bundan 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim neye işaret etmiş görelim. Malum kuantum fiziği ve atom altı parçacıkları bizim yüzyılımızda bulunmuş elementler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresine baktığımızda 37. ve 39. ayetlerde dikkatimizi çeken bir husus var. Burada evreni oluşturan, az önce dedik, temel parçacıkların isimlerine ve ağırlıklarına işaret edildiğini görüyoruz. Sağ tarafta, sağdan sola doğru okuyacak olursak, Arapça bir ayet var. Bu altı çizili olan kısım önemli. Bu altı çizili olan kısma baktığımızda ve oradaki Arapça harfleri ayırdığımızda, yan yana getirdiğimizde sol taraftaki ayrımı görüyoruz. Tabii bunu sağdan sola doğru okuyacağız. O fiilde ne, yani Arapçada nun, daha sonra t, bu üstü iki noktayla işaret edilen, daha sonra r ve yine nun, yani n harflerinin yan yana geldiklerini görüyoruz burada. Peki bu harfler hangi surede geliyor? Kehf suresi. Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in 18. suresinin 39 no'lu ayetinde bir araya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla sure numarası ve ayet numarası yan yana koyarak baktığımızda rakama 1839'u elde ediyoruz. 1839'unda nötronun kütlesini verdiğini görüyoruz. Bu N, T, R ve harfleri yan yana geldiğinde çok net bir şekilde nötronu ortaya koyuyor. Yine Kehf suresinin 39. ayetinde hem nötron ismine hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret var. Doğrusunu Allah bilir inşallah. Yine bir başka atom altı parçacık var Oktar, diğer şeyde. Evet. Slide'da. Bakın aynı durum proton için de geçerli. Yine sağ taraftaki ayete baktığımızda P değil tabii ki. Arapçada biliyorsunuz P harfi yok. B harfiyle tanımlanıyor bu ses. B, R ve T ve sonra da nun harflerini görüyorsunuz. Sağ taraftaki ayete ayırdığımızda harflerine bakın çok açık bir şekilde görüyor. Soldaki altında nokta olan dairesel harf B Arapçada. Daha sonra R harfi, virgül gibi. Yine T ve nun harflerinin yan yana geldiğini görüyoruz. Protonu ifade ediyor bu harfler yan yana geldiğinde. Yine Kehf suresinin yani 18. ayetin 37. surenin özür dilerim. 37. ayetinde bu harfler ilk defa yan yana geliyor. Dolayısıyla burada da yine sure numarası ve ayet numarasını yan yana aldığımızda 1837'yi elde ediyoruz. Bakın protonun kütlesi 1836 veya 1837 M arasındadır. Bugün bu bilimsel çalışmalarla bu yönde ortaya konmuştur. Dolayısıyla burada hem protona işaret ediliyordur hem de protonun ağırlığı olan 1837 M'nin M'ye işaret ediliyor. Tabii doğrusunu Allah bilir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce bize bildirdiği mucizelerden sadece iki tanesiydi. Bir tane daha var. Sende var mı Oktaro? Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Kara deliklerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'de inşallah. Evet, bir sonraki slayta bakalım Oktar. Şimdi bakın yine bir surede kara deliklere işaret ediyor inşallah. Vaka suresi 75 ve 76. ayetler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır. Yıldızların yer yani mevkilerine yemin ederim. Şüphesiz bu eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. Bakın Allah yıldızların yerine yemin ediyor ve çok büyük bir yemin olduğunu söylüyor, buyuruyor inşallah. Bakın kara delikler, tarifi var orada, yakıtı tükenen bir yıldızın kendi içine doğru büzülmesi ve en sonunda yıldız yerine sınırsız yoğunlukta ve sıfır hacimde çok büyük bir çekim alanının ortaya çıkmasıyla oluşuyor. Yüzey çekiminin çok müthiş olduğunu buluyor bilim adamları. Ve ışık geçirmiyor. Yani ona giden ışık fotonları geri dönmüyor. Böyle olunca da kara deliklerin yerini teleskoplarla bile bulmak mümkün olmuyor. Tabii nasıl algılıyor bilim adamları kara deliklerin yerini? İçine çöken yıldız ancak bulunduğu yerin çevresine olan etkisiyle algılanabiliyor. Çünkü çevresine çok büyük bir çekim alanı meydana getiriyor. Çok olağanüstü bir şey, zamanın, maddenin olmadığı bir yer olmuş oluyor içine çöken yıldız. Bu çok olağanüstü bir bilgi olarak daha yeni yine 20 veya 21. yüzyılda bulundu. Yüce Rabbimiz de yıldızların yerine yemin ederek kara deliklere işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Yine başka bir ayette Mürselat suresi 8. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yıldızlar örtülüp parantezine ışıkları silindiği zaman buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bakın kara delik ne dedik? Işığı sızdırmayan çok küçük bir alan meydana getiriyor ve bu alanda topluyor ışığı. Sonra bu şiddetli çekim alanı ışığı oluşturan biliyorsunuz foton parçacıkları var veya işte hızlı parçacıklar. Bunları kendi oluşturduğu alanda hapsediyor. Yani geri dönüşleri mümkün olmuyor. Yıldızlar biliyorsunuz mesela 3 katı büyüklüğünde bir yıldız kara deliğe dönüştüğünde çapı 20 kilometre kadardır. Yani son derece büyük bir alan. Kara delikler adı da üstünde karadır. Yani simsiyahtır. Dolayısıyla da onları yıldızlar gibi direkt olarak gözlemlemek mümkün olmuyor. Bakın kara olması da ayette bildirildiği gibi silinen yıldızlara dikkat çekiyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Yıldızların söndükten sonra yerlerinin diğer gök cisimlerinden uyguladığı yüksek çekim güçleriyle belli ederek aslında orada bir madde var, bir kara delik var ama tabii gözlemlenemediği için çevresine uyguladığı etkiden dolayı var olduğunu, böyle bir şeyin var olduğunu bilim adamları buluyor. Kara olması yani ışıksız olması da yıldızların örtülüp kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, ışıklarının silindiğine işaret ediyor inşallah. Tabii doğrusunu Allah bilir. Bir tane daha var sure inşallah. Tarık suresinde yine Yüce Rabbimiz aynı konuya dikkat çekiyor. 1 ve 3. ayetler kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Karanlığı delen yıldızdır. Bakın bu da çok mucizevi bir durum. Ayette ne diyor? Delen yıldız Tarık için. Bundan söz ediliyor inşallah. Ayetin Arapçasında delik anlamına gelen sagb kelimesi ki bunun kökünden delik açan, delen ve delip geçen anlamlarına gelen es-sakibu ifadesi kullanılıyor. Ayette bu şekilde geçiyor. Kara delikleri tarif eden bilimsel yayınlarda ise yine bakıyoruz aynı şey. Delik açmak, delmek anlamlarına gelen puncture kelimesi kullanılıyor. Kara deliklerin özelliğini ifade etmek için Kur'an'da kullanılan bu kelime son derece hikmetlidir. Günümüzde daha yeni fark edilmiştir. Ayette yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmiş olması tabii ki bize yine her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan birçok önemli bilgiden sadece bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor inşallah.
Evet, bunların tabii rastlantı olması imkansız gerçekler. Evet. 1400 sene önce bilinmesi imkansız gerçekler. Allah Kur'an'da bunları bize bildiriyor. Allah'ın hak sözü olduğunun ispatı olmuş oluyor. Ki 20. yüzyılda hatta 21. yüzyılın başlarında ortaya çıkan gerçekler, bilimsel gerçekler. Evet. Bunların bakın bir tanesi bile insanın iman etmesi için yeterli. Kur'an'ın çünkü öyle hak sözü olduğunu kanıtlıyor. Nitekim bunun örnekleri var. Dünyada bazı bilim adamlarının bu Kur'an mucizelerinden bir tanesini görerek iman ettiklerini, Müslüman olduklarını görüyoruz. Keith Moore var. Bu çok bilinen bir bilim adamı Amerika'da ve Kanada'da. Kanada Anatomi Derneği Başkanı, Amerika Anatomi Dernekleri Organizasyonu Başkanı ve standart tıp kitabı olarak okutuluyor kitabı. Gelişen İnsan isimli, Developing Human diye. Ben de fakültedeyken o kitabı okuyorduk, yani takip ediyorduk. O bir ayeti görüyor. Allah'ın bir ayetinde şöyle buyurduğunu görüyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Önce kemikleri, sonra onun etrafındaki kasları oluşturduğu bildiriliyor ayette. Bu da bir Kur'an mucizesi. Hocamızın kitaplarında var. Kur'an mucizesi cilt 1, 2 ve 3'ten okuyabilirler. Burada bir sıra belirtiyor Allah. Önce kemikler, sonra kaslar diye. Bundan önce yani 20. yüzyılda hep kemiklerle kasların birlikte oluştuğu zannediliyordu. İnsan embriyosunda yani daha cenin halindeyken. Keith Moore bunun böyle olmadığını gösteren bilim adamı. Önce kemiklerin sonra etrafındaki kasların oluştuğunu ortaya koyuyor. Sonra Keith Moore'a bu ayeti gösteriyorlar. Bakın diyorlar Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene önce bildirilen gerçek. Ve Keith Moore da Müslüman oluyor. Müslüman oluyor hatta şunu söylüyor bakın onun. Hemen söyleyeyim size. Bakın diyor ki Keith Moore, insanın gelişimi hakkında Kur'an'daki ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri, bu ayeti gördükten sonra söylüyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah vermiştir. Çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Profesör Keith Moore, Toronto Üniversitesi Anatomi ve Hücre Biyolojisi Profesörü. Bu zaten bu gerçekti, kitabında var. Yani kemiklerin ve kasların sonradan oluştu. Bu şekilde insanlar var, çok sayıda insan. Müslüman oluyorlar böyle, Allah'a iman ediyorlar. Müslümanların da Allah'a imanını arttıran bir vesile tabii ki. Hocamızın da Kur'an mucizeleri kitaplarını ücretsiz olarak harunyahya.org'dan indirebilirler.
İnşallah. Kısa bir aradan sonra yayına tekrardan devam edeceğiz.